Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Tanıdığımız bir takım ekran yüzleri gelip şu teklifi sundular. Ya ben haber işinde olmak istemiyorum. Yemek programı yapmak istiyorum. Ya da lifestyle yapmak istiyorum. Ben çok fazla oldum o işin içinde. Ama o çok fazla olduğumun içinde aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu psikoloji de var.
İnsanların değil, fikirlerin tartıştığı program.
Olur mu öyle şey? 3-5 sokağa çıkacak Twitter'da infial yarattı diye milletvekillerinin en temel hakkı olan kürsüde kullanılmazdım ellerini alacaklar. Yani bu akıl kârı değil.
Bugün AK Parti iktidarının yanlışları var diye bu dün AK Parti iktidarını boğmaya çalışan bir askeri vesayet gerçeğinin yaşanmadığı, mevcut olmadığı anlamına gelmiyor ya da öyle bir tehlike.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RS FM'de. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Söylemesi bizden'i biraz geç başlattık. Çünkü Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, seçimin yapıldığı gece saat 11.30-12 gibi kazandık açıklamasını yapmıştı. Bir sonraki gün yani pazartesi öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'ne girişinde bir konuşmuş ve kim kazanırsa, mazbatasını alırsa o başkan olacak demişti. Kendisinin önde olduğunu söylemişti. Ardından hiç sesini duymamıştık. Bu akşam basın toplantısı yapacağı duyurulunca, o basın toplantısı da tam biz programa başlayınca önce onu bir dinleyelim dedik. Siz de dinleyin. Çünkü üzerine konuşmamız gerekecek mesajlar olacağını da biliyorduk. Şimdi Binali Yıldırım uzun konuştu. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Mazbatam diye tutturma, işte bu hukuki yollar bir geçsin, ondan sonra eğer kazanmışsan alırsın zaten dedi. İtirazların hukuki bir süreç olduğunu ve bütün seçimlerde uygulandığını söyledi. Bence 2014'ü biraz unutmuş gibi görünüyor Ankara'yı. Başka burada örnekler de söz konusu. Binde iki fark var dedi. Öyle iki katı falan oy almış değildir dedi. Yurt dışından tebrik telefonları almasını, Anıtkabir'de imza atmasını belediye başkanı olarak eleştirdi. Bilmiyorum, başka detaylar da var. Üzerine konuşacağız. Söyleyeceklerimiz de var ama önce Akif'le başlayayım mı?
Ya benim dikkatimi şu çekti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp süreçle ilgili beyanatlar vermesinin milletin sinirini bozduğunu söyledi.
Evet.
Bunun altını çizdim. Anıtkabir'e gidip imza defterine Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini tanıtmasının da sinir bozucu olduğunu söyledi. Bu rahatsız edici dedi. Bir de yurt dışından kendisini aratıp tebrik ettirmek, bu da rahatsız edici dedi. Şimdi sondan başlayayım. Ben milletin sinirini bozuyor diye sıraladığı bu şeylerden, mesela yurt dışından kimlere kendini tebrik ettirdi duymadım hiç. Duyan bilen var mı?
Yok.
Biz bir şey mi kaçırdık?
Hayır, yok.
Yok.
Sadece ABD Dışişleri Sözcüsü açıklama yaptı.
Şimdi ona Türkiye'deki genel rutin olayla ilgili.
Onu da ayrıca mutlaka ayrıca konuşalım. Şimdi ama Sayın Cumhurbaşkanı'na AK Partisi'nin seçim başarısından dolayı çok sayıda yurt dışından tebrik telefonu geldi. Bunlar da özenli Anadolu Ajansı başta olmak üzere haber yapıldı ve duyuruldu.
Dünya sevinç içinde diye.
Tabii. Şimdi ama ben Ekrem İmamoğlu kendini kime arattırdı? Bir de yani birisi orada kalkıp da...
Ben yanlış bilgi aldığını düşünüyorum. Çünkü Paris Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bir Twitter üzerinden tebrik etti Türkçe.
Ama o da daha mazbatasını almadığı için ona da kızıyor olabilir. O da kızdırmış olabilir Sayın Yıldırım.
Tunç Soyer de Fransızca ona yanıt verdi. Yani böyle bir hoşluk yaptılar kendi aralarında.
İkisi de CHP'li, ne fark eder? İkisine de aynı.
Tamam.
Aynı.
Bu Binali Bey'in sinirlerini bozmuş olabilir.
Karıştırmış olabilir diye.
Ama milletimizin sinirine dokunacak, asabını bozacak bir tebrikat ya kabulü Ekrem İmamoğlu tarafından şimdiye kadar yapıldı diye hiçbir şey duymadık. Ben duymadım.
Evet.
Milletin ya ne var, sanki benim iki katım oy almış gibi bir eleştiri getirdi İmamoğlu'na, böyle hani car car konuşuyor. İşte mazbatam da mazbatam, sanki benim iki katım oy almış falan diye. Fakat konuşurken Sayın Binali Yıldırım sanki Ekrem İmamoğlu'nun iki katı kadar oy almış. İstanbul'un ve milletin, İstanbul ve İstanbullular ve millet adına konuşma yetkisine sahipmiş gibi bir edayla konuştu. Milletimiz bak böyle yaparsan hani sinirleri bozulur. Bir yumruk oluruz. Hep bir araya geliriz. Ona oy vermiş, buna oy vermiş. Yani Ekrem İmamoğlu'nun seçmeni adına da konuştu. Hepimiz bir araya geliriz, buna tavır alırız filan dedi. Yani bilebildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun millet adına konuşma yetkisi en az Sayın Binali Yıldırım kadar var.
Evet.
Sayın İmamoğlu'nun aldığı oy Sayın Yıldırım'ın yarısı kadar değil. Yani kim önde çıkacak YSK kararıyla? Şimdi ilk açıklanan Anadolu Ajansı ve YSK verilerine göre Sayın İmamoğlu
şu
önde.
Şu an haritada kırmızı en azından İstanbul.
İstanbul kırmızı. Sayın İmamoğlu önde görünüyor. Bu değişse bile arada Sayın Yıldırım'ın güzelce ifade ettiği gibi iki katı bir fark çıkmayacak. Yani dolayısıyla millet adına konuşma yetkisi Sayın İmamoğlu'ndan fazla değil. Yani az değilse bile fazla değil. Şimdi onun için onu da anlamadım. Yani hala milleti Sayın Yıldırım temsil ediyor. Sayın İmamoğlu ise orada haddini aşan durumunda. Yani o hadsizlik yapıyor. Kazandım filan gibi şeyler söyleyerek. Bir de anlamadığım bir şey, yani milletin sinirini bozuyor. Onun kendisine ikide bir mazbatasını istemesi ve kendisine belediye başkanı gibi görmesi, tanıtması sinir bozucu bir şey.
Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız dedi. Üç gün saydım ben orada. Millet... Üç gün sonra, üç gün bekleniyor şimdi, herhalde. Üç güne mi bağlandı acaba?
Tabii, yani orada sinirlerin bozulduğuna dair bir dışa vurum da var. Yani o alaycı şey aslında bir sinir bozukluğu ifadesi. Nedir peki bu asaba dokunan? Asaba dokunan işte İmamoğlu'nun kendini başkan gibi görmesi, tanıtması. Mazbata istiyor ikide bir falan. İyi de yani şimdi kendisini kazandığı olarak ilan etmesi sinir bozucuysa, İstanbul'un her yerine asılan, İstanbul'u donatan afişlerde gönül belediyeciliği kazandı yazıyor.
Ama onu açıkladı Binali Bey.
Ya biz belediye meclisinde çoğunluğu aldık. Onu ona teşekkür ediyoruz. Dedi. İlçeleri kazandığımız ilçeler ve belediye meclisinde aldığımız sandalyeler için milletimize desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi ama şimdi kendisi orada belediye meclisi üyeleri kazanan ilçeler yok fotoğrafta. O fotoğrafta Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Yıldırım var. Ve üstte de gönül belediyeciliği kazandı yazıyor. Şimdi
tam bizim karşımızda da var yani.
Her yerde var canım, her yerde var. Şimdi bu biraz dalga geçmek gibi akılla. Yani eğer kendi ortada henüz mazbata yoksa, yani Sayın İmamoğlu'nda mazbata yoksa, Sayın Yıldırım'da da henüz mazbata yok değil mi? Elinde mazbatan yoksa kendini kazandığı ilan edemezsin diyor. Bu sinir bozucu, rahatsız edici diyor. İyi de orada gönül belediyeciliği kazandı yazıyor. Sayın Yıldırım'la Sayın Cumhurbaşkanı var. Ve fotoğraf başka bir şey söylüyor. Sayın Binali Yıldırım yani demagojik olarak algılanabilecek bir tevil getirdi ona. Ona yorumla diyor ki o demek değil diyor. Yani biz zafer ilan etmiyoruz. Ama zaten seçim gecesi ilan etmişti zaferini. Yani
dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'ndan önce.
Yani Ekrem İmamoğlu yaptığında sinir bozucu olan şey, milletin sinirine dokunan şey, Sayın Yıldırım yaptığında da milletin sinirine dokunur. Keşke birisi bunu hatırlatsaydı. Yani o konuda etrafındakilerin eksikliği olarak görüyorum bunu da.
Ama çevresindeki gazeteciler bir şeyler hatırlattılar canım.
Yani ne hatırlattılar?
İşte siz itiraz ettiğiniz zaman oylar yeniden sayıldığında CHP'nin de oyu artıyor. Bu şartlar altında CHP seçmenin de hakkı korunmuş olmuyor mu Sayın Yıldırım diye... Gazetecinin güzel bir hatırlatması vardı orada. Kim olduğunu bilmiyorum kardeşimizin eğer.
Çok terleten bilseydim, bir soruydu.
Terleten bir soruydu. Terleten ismini de burada
Binali Yıldırım anons bir etmek hayli zorlandı bu soru karşısında.
Çok zorlandı.
Yani öyle hatırlatmalar yüzünden zaten böyle körlükler ortaya çıkıyor. Kendinin farkında olmuyorsun. Yani kendini görmüyorsun. Kendi yaptığını saymıyorsun. Sadece karşındakini sayıyorsun. Tamam mı yani?
Ya Binali Yıldırım'a acaba siz de mi kazandınız?
Aslında orada daha kritik bir soru sorabilirdi. Yani bu enerjinizi neye borçlusunuz? Millete olan sevdanıza mı?
Evet.
Boşsunuz ama o sorulmuş.
Ama o enerji, o sorulmuş soru bir de enerjiyi çok fazla gösteremedi Binali
Bey. Ya bir de yani çok halka açık arası yani halkın iç arasında bu kadar gazetecinin arasında, siyasetçinin arasında bu soruyu sorarak zor duruma sokmamak lazım siyasetçileri.
Tabii
çünkü zorlanır cevap veremez
konuşmakta yani. Konuşmakta güçlük çekebilir. Şimdi
yani bu akla zarar dedi mesela. Yani bu delilik bu yani kendini kazandı görmek delilik diyor şimdi. Oysa YSK ve Anadolu Ajansı'nın açıkladığı son verilere göre önde görünen bir İmamoğlu. Yani onun kendini kazandı görmesi...
Normal şartlarda tam tersi olsaydı.
Ya şöyle söyleyeyim. Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun kendini kazandı görmesi çok doğal. aksi bir şey ortaya çıkmayana kadar, yani bu sonuç evet. değişmeyene kadar başka bir kararla şu an kazandı görünüyor.
Kazandım diyebilir yani.
Dolayısıyla milletin sinirine dokunacak olan bu olmaz. Milletin sinirine ne dokunur? Ya milli iradeye aykırı görünen şey ne olur? Bunun aksinin iddia edilmesi. Bunun aksini iddia edersen iş ortada değil aslında. Şu an seçim ortada değil. Yani az oyla kıl payı, burun farkı neyse, Ekrem İmamoğlu YSK'nın son resmi beyanı İstanbul sonuçları ile ilgili ve Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, %100'lük verilere göre Ekrem İmamoğlu. Yani önde adam şu an. O kendini kazandı görmeyecek de kim görecek? Bunun aksini iddia etmek sinir bozucu olur yani. En azından aksi bir kanıt ya da sonuç ortaya çıkmayana, durum değişmeyene kadar tablo bu şu an.
Ama bir sinir bozukluğu var. Görebildiğim kadarıyla.
Ya şaşırtıcı geldi bana.
Bir şey ekleyeyim mi yoksa senden sonra da şunu, şey yapabilirim.
Şu şeyi ayrı tutalım. Şu Amerikan dışişleri sözcüsünün açıklamasına verdiği tepki onu, ayrıca konuşalım.
Ayrıca konuşalım. Benim dikkatimi çeken şey gerçekten son derece demokratik bir yaklaşımdı. Hiçbir seçmenin tercihinin boşa gitmemesi için özel çaba sarf edildiğini, o oyların yerine gitmesi için gayret ettiklerini, hem teşkilatın hem genel merkezin hem kendisinin gayretinin bu olduğunu, kazanmak kaybetmekten ziyade asıl hakkın yerini bulması için çalıştıklarını söyledi. Çok etkileyici, gerçekten olması gereken aynı zamanda, ama bu yerine gelirken bir takım kurallar var. Yani o kurallara göre hareket edildiğinde herkes için aynı fırsat ortaya çıkıyor. Mesela bugün Sırısakık'la konuştum ben. 437 oyla Muş'u kaybetmiş. Yaşadıkları bir takım zorlukları da anlattı. 2300 civarında bir geçersiz oy da var. Bunların yeniden sayılması için başvuruyorlar. Şimdi İstanbul'da 18 ilçede yeniden sayım yapılıyor. Başvuruların hangi gerekçeyle yapıldığını biliyoruz. Gayet güzel, seçmenin tercihinin yerine gitmesi açısından önemli bir ekstra gayret sarf ediliyor. Peki İstanbul'daki seçmen seçmen de Muş'taki seçmen seçmen değil mi? Ya da Bergama. Bergama'da yine 200 küsur oyla kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Orada kazanan AK Parti. AK Parti'ye karşı yapılan itirazda ilçe seçim kurulu hayır diyor. Peki Bergamalı'nın oyunun yerine gitmesi gerekmiyor mu? Sadece İstanbul'un seçmeninin oyunun nereyi tercih ettiyse oraya gitmesi gibi özel bir durum mu var Türkiye'de? Yani bunlar gerçekten biraz demagojik yaklaşımlar. İstanbul'da tam tersi bir tablo olsaydı, şu anda Binali Yıldırım değil de bu açıklamayı Ekrem İmamoğlu yapıyor olsaydı, üzerine yapılacak açıklamalar herhalde tahmin ediyoruz. Türkiye'de demokrasiden, yargıdan, şundan, bundan, YSK'dan, güvenden bahsedilirdi. Üstelik Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişteki performansı, 2014 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın itirazlarına verdiği yanıt, 3 aşağı 5 yukarı şu anki durum geçerliydi. Yine aradaki fark çok azdı. 60 bin oydu. Ve çok fazla gayret sarf ettiler yeniden saydırabilmek için. Sonuca ulaşamadılar. Şöyle de bir sonuç çıkıyor ortaya tabii. AK Parti kaybettiğinde Yüksek Seçim Kurulu da devreye girebiliyor. Seçmenin oyu daha değerli hale geliyor. Yeniden sayılabiliyor. Daha fazla mesai verilebiliyor. Ama muhalefet kaybettiğinde, bu seçimler için de geçerli bu, yeniden sayalım dediğinde kapı duvar oluyor YSK'da ya da İl Seçim Kurulu'nda.
Ben Binali Yıldırım'ı izlerken kendisini hiyerarşik olarak Ekrem İmamoğlu'nun üstünde konumlandırdığını hissettim. Hani sanki Ekrem İmamoğlu'nun sicil amiriymiş gibi.
Sen de kimsin havası
evet,
var.
Evet yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sanki Binali Yıldırım'mış gibi hissettim. Hani iki rakip değil de biri diğerinin amiri, şefi, biri diğerine not verecek vasıfta biriymiş
devlet
gibi.
Devlet adamı olarak uyarıyorum dedi
geçti.
Zaten.
O geçti. Onu başbakanlıktan istifa etmeden, meclis başkanlığından feragat edip aday olmadan önce düşünecekti. Şimdi artık İmamoğlu'nun amiri değil, sadece rakibi. Ve kaybetmiş bir rakibi.
Eşi değil mi? Muadili mi demek istiyorsun?
Muadili yani? Bile değil. Muadili değil. Muadili rakipken söz konusuydu. Artık kaybettin. Yani söz hakkının önceliği Ekrem İmamoğlu'na ait.
Ama mazbata Binali ortaya Yıldırım, çıkana kadar eşit gibi konuşamaz mı?
Mazbata yetkiyi ispatlar. Ama seçimi şu an için Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde, hatta Yeni Şafak gazetesinin de internet sitesinde gördüğümüz kadarıyla Ekrem İmamoğlu önde. 20.300 puan kaçıracak bir durum yok. Sonuç itibariyle Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun derecelendirecek, kıymetlendirecek bir sicil amiri değil, Ekrem İmamoğlu karşısında kaybetmiş bir rakip. Onun gibi Saadet Partisi'nin de kaybetmiş adayı var. Başka partilerin de var. Dolayısıyla kendisini hala başbakan, hala meclis başkanı sanıyor olmalı. ve yanında bulunan Hazerun da onu öyle kıymetlendiriyorlar. Keşke öyle kalsaymış. Yani hem seçime gireyim kaybedeyim, hem seçimden yenik çıkayım kazanmış gibi davranayım. Yok böyle bir demokrasi. Kimseye yarar olmaz bu. Yani 2016'daki referandum aklıma geliyor. Cumhurbaşkanlığı referandumu 2017'deki. Kılpay'ı Cumhurbaşkanı kazanınca Atağlan Üsküdar'ı geçiyor. Kılpay'ı Ekrem İmamoğlu kazanınca yatacağız kalkacağız mı oluyor yani? Kayıp adam kazanmış. Mazbatasını istiyor.
Bir
hakkı
dur iki dakika bekle diyor ya. Olur ne yani? Acelen var. Hayır, sabırsız var ya.
Bunu diyecek kişi Binali Yıldırım değil. Binali artık sabık meclis başkanı Binali diyorum, çok özür dilerim kendisinden. Binali Yıldırım artık sabık başbakan, sabık meclis başkanı ve sabık aday, eski aday. Bitti. Devri kapandı. Dolayısıyla sayımlar sonucunda adaylığı tescil olur mu? Olursa başkanlığı. O zaman konuşuruz. Başkanlığı ispatlarım. O zaman konuşuruz ama şu an hali hazırda kaybetmiş biri ve kendisini Yüksek Seçim Kurulu başkanıymış gibi konumlandırıp Ekrem İmamoğlu'na toy siyasetçi, hani memuriyetinin acemi devresinde bir siyasetçi muamelesi yapması yakışmıyor. Ama Sayın Binali Yıldırım'ın öteden beri gösterdiği davranışların önemli bir bölümü de bence kendi özgeçmişine yakışmıyor. Şu an Sayın Binali Yıldırım kendi özgeçmişini siliyor bence. Yani önce aday oldu. Aday olduktan sonra meclis başkanlığını bırakmamak istedi. Hatta bırakmayacağını ilan etti. Kamuoyu baskısıyla bıraktı. Ayrıldı. Sonra kampanya süresince ayak diredi. Saçın faaliyeti yapmadı. İlk gün kalktı, ben kazandım dedi. Hiçbir veri olmadan elinde. Kendisini durup dururken başkan ilan etti. Ertesi sabah demek ki öyle değilmiş. Ekrem İmamoğlu biraz öndeymiş diyerek durumu değiştirdi. Böyle dediği halde gece yarısı ve bir sonraki gece adına kazandık diye afişler astırdı. Yani Binali Yıldırım'a keşke birileri, keşke iyi bir dostu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakan olduğunu ve bir son başbakanın böyle şeyler yapmaması gerektiğini hatırlasaydı. Keşke birileri Binali Yıldırım'a bir görev önce, bir ay önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Millet Meclisi'nin başkanı olduğunu, Atatürk'ün kalktığı koltuğa oturduğunu hatırlatsaydı, değmez yani. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na şu saatten sonra otursa ne olur, oturmasa ne olur? Bütün bu şayialardan sonra, bütün bu devletin aldığı pozisyondan sonra Binali Yıldırım o koltuğa otursa rahat mı hissedecek kendini? Kendisi kazanmış mı hissedecek bütün bu tartışmalardan sonra? Bence hiç gerek yok. Bence bugüne kadar Türk milletinin ona verdiği sıfat, ona layık gördüğü koltuklar onu bundan sonraki hayatında çok taşırdı zaten. Buna gerek yok diye düşünüyorum. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi birincisi devlet baskısını kullanarak, ikincisi hükümet baskısını kullanarak, üçüncüsü medya ve işte sosyal medya baskı kullanarak Yüksek Seçim Kurulu'na karar verdirtmeye çalışıyor. Ya yasa çok açık. Yani bana 2014, bana dediğim yani muhalefete 2014 yılında Mansur Yavaş'a uygulanan yasayı 2019'da niye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uygulamıyorsunuz kardeşim? Mansur Yavaş 30 bin oy farkı ve 400 bin geçersiz karşısında itiraz ettiğinde, hayır sen sayımlar sırasında itiraz etmemiştin, dolayısıyla itirazın kabul olmaz diyerek Yüksek Seçim Kurulu içtihatları gösteriliyordu. Bugün niye durup dururken İstanbul'da 3 ilçedeki bütün oylar sayılıyor? 15 ilçede sadece geçersizler, 3 ilçede ise oyların tümü. Hangi veriye dayanarak itiraz etmemişsin? Yani hükümet sızlanıyor diye.
İtiraz ıslak imzalı tutanağa şerh düşmemiş ya, AK Parti müşahidi.
298 sayılı seçimler ve seçmen kütükleri hakkında kanuna göre oy sayımı sırasında olası bir itilaf, olası bir şerhe istinaden, olası bir itilafa istinaden senin şerh düşmen gerekiyor. Bu şikayet ilçe seçim kuruluna gidecek. Sadece o sandığa mahsus sayım yapılabilir.
Yani şimdi anlaşılsın diye açıyorum. Ha. Yani diyelim ki bir oy geçersiz sayıldı. Evet. O geçersiz sayılırken bir partinin temsilcisi, müşahidi eğer tutanağa hayır ben geçersiz olduğuna katılmıyorum,
demesi lazım,
bu görüşü paylaşmıyorum diye not düşerse, şerh düşerse, evet. O zaman ona itiraz hakkın var sonra, doğru, seçim doğru, sonrasında.
Vay efendim ben aklıma gelmedi, unutmuşum itiraz
ayakta
etmeyi.
Ayakta uyudum o zaman, ayakta ama uyudum. Var, İçeceğime de ilaç kattılar, hayır, falan öyle şeyler yok.
Beni oyaladılar, gözümü bağladılar. Dışarıda işte araba yanlış yere park ettin, git bak gel dediler. Böyle bir şey yok yani. Şimdi
kuş gibi kuş.
Evet, tuvalete gitmiştim efendim, arakamlar halletmişler.
Kuş uçtu kuş falan diye.
Şimdi, Adalet Kalkınma Partisi ve hükümet gücünü kullanarak yasaya uymayan gerekçelerle sayım yaptırmaya çalışıyor. Şimdi ben yaptırıyor. Maltepe'de yaptırıyor. 15 ilçede geçersizleri, 3 ilçede Çatalca, Maltepe ve yine bir ilçede tüm oylar sayılıyor. Ya ben şu an Maltepe'de sayımda olan İyi Partili sandık ilçe seçim kurulu üyesiyle konuştum. Diyor ki 1158 sandık var. Normalde nasıl oluyor? İşte 1150 sandık Maltepe'de herhalde 150 mıntıkada sayılıyor. O yüzden 2-3 saatte 4 saatte bitiyor. Şimdi kaç heyet sayıyor biliyor musun?
2.
2. 2 heyet 1158 sandığı sayacak. Bir sandığın sayımı ne kadar sürmüş biliyor musun?
1 saat sürmüştür.
2,5 saat.
2,5 saat.
Güzel. 2,5 saat. Bana hesap yaptılar. 24 saat süreyle bir heyet 24 saat süreyle aralıksız çalıştığında 144 gün sürüyor. 2 heyet olduğunda yarıya 70 gün.
Yani ya, yatıp kalkıp yatıp kalkıp gün. Yatıp kalkınca yatıp bitmiyor mu?
Yatıp kalkmıyorsun. Hayır, yatmaksızın 70 gün.
Binali Yıldırım'ın söylediği yatacaksın kalkacaksın, yatacaksın kalkacaksın, yatacaksın kalkacaksın.
Yani olmuyor. 3 kere yatıp kalkınca olmuyor. Bitmeyecek mi o? Bitmeyecek,
hayır bitmeyecek. Ama ya bir kere hukuksuz saymış da son 2 sandık, ben konuştuğumda 2 sandık açılmıştı. Aynı çıkıyor. Ya, ne çıkacak? Ya şimdi Adalet ve Kalkınma Partililer, başka partililer, BHP'liler, CHP'liler, HDP'liler, Saadet Partililer oy verilirken de, oy sayılırken de oradaydılar. Sayımlar açık, şöyle gösteriyorsun. İtilaf varsa bakıyorlar, itiraz ediyorlar. Öyle kolay mı ya? Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy kaçırmak kolay mı? Müthiş bir, Sayın Cumhurbaşkanı tek tek söylüyor zaten. Bunu yapın, onu yapın, sandık müşahitlerini topluyor, konuşuyor. Mümkün mü böyle
sabah
bir şey?
Erken gidin.
Ve bu Maltepe'de zaten itiraz edilmemiş. İtiraz edilmeyen yerleri saydırıyorlar. Olur mu böyle bir şey? Ben kaybediyorum. Atalar Üsküdar'ı geçiyor. Sen kaybediyorsun. Efendime söyleyeyim, yatacağız kalkacağız oluyor.
Hoppala bir dakika, nereye
sandıktan,
gidiyorsun?
Sandıktan sen çıkıyorsun, demokrasi oluyor, ben çıkıyorum, darbe oluyor. Var mı böyle bu hukuk düzeni? Yani Yüksek Seçim Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim dairesi mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun başında hakimler var, el insaf yani. Siz hakimsiniz, yapmayın, hukuka bağlısınız.
Şile'deki olay ne? Şile'de itiraz ediyorlar, yeniden sayısın talebi iletiliyor. Şile'deki ilçe seçim kurulu hakimi buna evet diyor. Karar yazılmıyor yalnız. Sözlü olarak onay veriyor. 3 evet. saat sonra karar sisteme giriyor. Ve o 3 saat açıyor, içinde sayıyorlar. Zaten çuvallar açılıyor. Şimdi, ortada karar yok. Karar abi, olmadan sayım yapılıyor. Ya bu olacak şey
sayın
değil.
Sayın Binali Yıldırım diyor ki 10 bin oy sanki efendim büyük fark diyor. 10 bin oy 300 bin tane geçersiz var. 20 bin de oy var. Yani ben bakıyorum bugün 20 bin 100'dü. 20 bin 40 aradaki fark kapanmıyor bir türlü. Yani 19 bine bir ara 20 dakikalığına düştü ve tekrar yukarı çıktı dolar gibi. Şimdi tamam beğenmiyorsun, bu küçük bir fark. Bu küçük bir fark da kardeşim. 140 bin seçmenin olduğu Manisa Yunus Emre'de İyi Parti 21 oyla seçimi kaybetti. İtirazını niye kabul etmiyorsun sen bunların? Neyi var? İyi Parti Manisa merkezi alabilir. Ya da dönelim Muş'a. 300 küsür oyla, 500, sırrı sakık 500 oyla, sırrı sakık günlerdir mücadele veriyor. Aradakine benzer diyor ki benim 3000 civarında oya dair itirazım var. Şaibeli olduğunu düşünüyorum. Niye saymıyorsunuz? Muş'un Malazgirt ilçesi.
Oradaki seçmenin oyu İstanbul'daki kadar evet. değerli değil.
Muş'u çünkü AKP aldı. Muş'un Malazgirt ilçesi. AKP aldı. Ya Malazgirt ilçesinde baktım 3 oy ya. İnsafınız kurulsun. Yani her şeye istinaden orayı tekrar sayman gerekir. Zaten Malazgirt ne kadar bir yer ki. Aman. Saysan bir saatte bitiyor. Bir diğerini söyleyeyim.
Bergama.
Bergama CHP'den AKP'ye geçti. CHP'den. Bergama ilçesinde ya zaten CHP'nin ikisi de aynı dilimde. Var sayılmıyor. Sayın. Bir diğerini söyleyeyim. Artvin Yusufeli ilçesi. Bak Yusufeli'de.
Orada enteresan bir şey
abi,
var ama.
3 oyla.
Bir kayıplar mayıplar
söyleyeyim,
var orada.
3 oyla CHP kaybetmiş AKP karşısında 4 oy kayıp. Ya şimdi zaten baştan itibaren kuşkulu değil mi bu? Bunu senin iptal etmen ya da baştan sayman gerekmiyor mu? Saymıyorlar. Ya da gidelim Malatya Darende'ye.
Yalnız çok altta başında bir belediye başkanı adayı var orada CHP'nin.
Müthiş. Malatya Darende'ye gidelim. Malatya Darende'de inanılmaz bir skandal yaşanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında bu kez Büyük Birlik Partili bir aday var. Büyük Birlik Partisi 300 oyla kaybetmiş. Ama ne var biliyor musunuz? Aynı oya tekabül eden sandık kaçırılmış. Nasıl kaçırılıyor? Köyde sayılıyor. Seçim kurulunun önüne giriyor, tutanak var. Tutanağı ben hatta şimdi bulup okurum size birazdan. Efendim imam olan Bahri bir şey adı. İmam geliyor güya ilçe seçim kurulunun önünde kargaşa çıkıyor. Kargaşa esnasında elindeki oy torbasını alıp kaçıyorlar. İlçe seçim kurulunda oluyor. Ve belediye kaybediliyor. Ya şimdi bu skandal değil mi? Sen Malatya'da BBP kaybedince, Muş'ta Malazgirt'te HDP kaybedince, Bergama'da
CHP kaybedince,
Giresun'da Artvin'de CHP kaybedince umursamıyorsun. Milli irade olmuyor. Efendim Üsküdar'a, Atağalan Üsküdar'ı geçiyor. Atağalan Yusuf Eren'i geçiyor. E geliyorsun İstanbul'da Binali Yıldırım bize yargı dağıtıyor. Binali Yıldırım'ı hatırlatması gerekiyor. Kaybetmiş bir belediye başkan adayı olduğunu. Kaybetti.
Hayır, ama bir şey de hatırlatmak lazım herhalde. Başka yerlerde de başka sorunlar var. Şu hassasiyetin %10'unu 40'lar elinde de göstermesi lazım. 40'lar elinde de yeniden sayılıyor oylar. Evet, Muş'ta sayılmıyor, 40'lar elinde sayılıyor.
40'lar elinde de
230 oyla kaybetmiş.
Hareket Parti, 40'lar elinde de Milliyetçi Hareket Partili aday vardı ama Mehmet Kesimoğlu bağımsız girdiği seçimi kazanma başarısı gösterdiği
237
için
237 oy.
Evet. Farklı. Kazanma başarısı gösterdiği için şimdi
tekrar sayacağız deniyor.
Bütün oyları saymaya çalışıyorlar. Yani adalet mi, reva mı, Allah'tan korkmuyor.
Yani mesele şu aslında, AK Parti ve MHP'nin iktidar ittifakının kaybettiği her noktada bir bu işin içinde bir sıkıntı olabilir mantığıyla bakılıyor. Hakimler de nasılsa o yasalar da çok açık olmasına rağmen o kuşkuya
izin
dahil oluyorlar.
Bitireyim
hemen. Evet. Sen dedik dahil oluyorlar. O kararları alıyorlar. Ama iş başka yere geldiğinde, muhalefetin kaybettiği yerlere geldiğinde hiçbir hassasiyet
adamına
yok.
Adamına göre mi
asıl
oluyor diyorsun?
Asıl mesele çifte standart.
Adamına, yani, adamına göre mi karar verildiğini söylüyorsun?
Sen olsam Binali Yıldırım'ın karşısında der miydin? Böyle bir durum var. Bir, çifte standart mı acaba diye.
Gazeteci olarak karşısında olsam.
Arkadaşlar bu arada.
Birazdan söyleyeceğim ne diyeceğiz.
Malatya Dağren'de tutulan 1 Nisan tarih tutanağı okuyorum size. Hükümet konağı önünde elinde kendi aracıyla, yani sandık başkanı kendi aracıyla ilçe seçim kuruluna gelmek istediği, hükümet konağı önünde kalabalık bir grubun etrafını çevirdiği, aynı araçtan 1008 nolu sandık başkanının torbasıyla birlikte bulunduğu, onun kendisinden önce araçtan indiğini ve polislerce hükümet konağına alındığı, kendisinin de indiği sırada kargaşanın ortasında kaldığı, orada bulunan kalabalığın üzerine saldırdığı, emniyet görevlilerince kendisinin kalabalık arasında çıkarıldığı, ancak bu sırada elindeki oy torbasının kalabalıkta bulunanlarca çekip alındığı,
evet,
görevli polis memurları şahit olduğu, kalabalıktan zor kurtarıldığı, ancak torbasını kalabalıklardan geri alamadı. Ya nasıl olabiliyor bu? Polislerin hükümet konağının önünde torba çalınmış, 300 küsür oy, aynı oya tekabül edecek biçimde Büyük Birlik Partisi kaybediyor bu ilçeyi. Kimsenin umurunda değil, çünkü burayı kazanan AKP.
Ya şöyle, şimdi senin eleştirine de bir söyleyeceğim var. Hep olumsuz tarafından, bardağın boş tarafından bakıyorsun bu şey gibi. Yani ya memlekette %12 işsizlik var ama %88 de istihdam var. Sen hiç istihdamı görmüyorsun gibi bir durum var sende. Yani bu hani Güldür Güldür'ün parodisine konu olan şey. Dolu tarafından,
bak, yiyoruz diyorsun.
Dolu tarafından bakmaya davet edeceğim biraz sonra seni. Bakalım oradan ne görünüyor. ama ondan önce Yavuz'un sorusuna bir cevabım var. Şimdi Yavuz diyor ki, ya arkadaş diyor, seçim gecesi en kritik dakikalarda Anadolu Ajansı topa basıp oyunu durdurunca, oynatmam deyince, maraza çıkarınca kimsenin sinirine dokunmuyor, milletin asabı bozulmuyor. Ama seçimi kazanmış görünen, ertesi gün herkesin seçimi kazandığını açıkladığı kişi, önde görünen kişi deyince milletin sinirleri bozuluyor. Bu mu rahatsız edici diye sen olsan Binali Yıldırım'ın karşısında sorar mıydın dedi, evet, bana. Cevabım şu, biliyorsun eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e yargıya intikal eden Ergenekon soruşturmaları ile ilgili bir soru sorulduğunda.
Pişme pişme ne?
Yok.
Dur.
Kasaptaki soğan. Ete soğan doğramam dedi.
Soğanı yakaladım.
Beni
da
Tonga'ya bastıramazsın, kasaptaki ete soğan doğramam arkadaş. Getir çıkar beni karşısına. Evet. Ne soruyorum ne sormuyorum gör.
Binali Yıldırım'a mesela ben çok sormak isterim. Bu kadar hassasız, bu kadar seçmenin tercihinin yerine ulaşması için göz yaşartıcı bir hassasiyet var AK Parti'de, yönetimde. AK Parti'de etkili bir insansınız. Muş'taki seçmen için de benzer bir hassasiyetiniz olacak mı? Bergama için olacak mı?
Buradan böyle atıp tutmak kolay. Karşısına çıktığında soruyor musun bunları diyebiliyor musun?
Sordu ama iki arkadaşımız sordu.
Yok yani. Yok şaka güzel. Bir tarafa, bugün fena değildi.
Güzel soru
ama bence bir şey söyleyeyim mi? Güç dengesinin değiştiği anlarda gazeteciler de cesur.
Bir tane soru vardı. Şimdi
bir cesaret gelmiş yok. Bence şöyle, çanak soru bir taneydi.
Pankart
bizim dinlediğimiz bölümünde. Abi bir tanesi şeydi, evet, yani bu enerjiniz...
Ne güzel sayıyoruz efendim.
Enerjiniz millete olan...
Var ki sayıyoruz.
Hayır, enerjiniz millete olan sevdanızdan mı, İstanbul'a olan aşkınızın büyüklüğünden mi türü bir soru soruldu.
Tamam.
Diğer sorular fena değildi.
Peki İstanbul'da seçim yenilenmeli, bu bir darbedir diyorlar. Koskoca gazeteler manşet atıyorlar. Demez misin sen İstanbul adayına?
Şimdi işte
yani bunu sorulmaz mı yani?
İşte karşısına çıkar beni, o fırsatı sağla. Ya o imkanı tanı bana. Peki, bak oynuyor muyum, oynamıyor muyum? Soruyor muyum, sormuyor muyum? Orucu kasaptaki ete soğan doğratma. Öyle ama arkadan atıp tutmak kolay. Öyle peki, karşısına abi çıkınca ne yapıyorsun? Peki,
ama bu darbe yani. Bu tek tek saymanın bir
onu
manası
da ayrıca
yok.
Bir saniye darbeyi de konuşalım. Ama İsmail'in şu dolu tarafından bakma. Evet, İsmail'e teklifim var ya, dolu tarafından bakalım diye. Ona bir açıklık getirelim.
%88.
Şimdi dolu tarafından baktığımızda durum şu. AK Parti kadroları iktidara 17 yıldır, genel iktidara 25 yıldır da İstanbul'da ve Ankara'da iktidara fazlasıyla alışmış durumda. Bu sebeple de ciddi bir sahiplenme dürtüsüyle, güdüsüyle hareket ediyorlar.
Emanet veriyormuş gibi değil mi?
Tabii şöyle, aynen mal sahipliği refleksi görüyoruz yani. Şimdi
buraların mülkü benim.
Bu hak mahkeme kadıya mülk olmuş. Şimdi tayin günü gelmiş mahkeme. Hakimin tayini çıkmış ama mahkemeyi kendine mülk gördüğü için yerine atanan hakime teslim etmek istemiyor. O konuda bir tereddüdü var. Sistemi nasıl edeceğim diyor. Yani şimdi bu hani benim ya nasıl bırakırım refleksi var. Bunu çok görmeyelim yani. Şimdi dolu tarafından baktığımızda bu kötü bir şey değil. Bu vatanı, milleti, memleketi sahipleniyor
mahkemenin
sonuçta.
Mahkemenin kadıya mülk olması yani. Mahkeme yani, kadıya mülk olmuş.
Yani tapusu üstüne geçmiş kadar İstanbul'u sahiplenmiş olmak, benimsemiş olmak, İstanbul'u yönetmeye alışmış olmak kötü bir şey olmayabilir demek istiyorum. Dolu tarafından bakalım yani. Benzer, çok görmeyelim.
Benzer yaklaşımı mal sahibi olarak görüyor kendisini. Doğal olarak AK Parti çok uzun zaman tabii yönettiği için.
Ben şimdi nasıl vereceğim buna diyor yani.
Şimdi benim yatak odama falan birileri giriyor.
Topal ördek mi diyorsun?
Diye bakıyor.
Topal ördek.
Topal ördek.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı görüntüleri yansıdı.
Onu tam ama şey yapamadık yani.
Yani biz tam bazı kadınların yani. Bazı kadınların ne olacak, belediyenin durumu ne olacak, İstanbul Belediyesi'nin durumu ne olacak diye sorması üzerine anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani onlar kazansa da topal ördek olacaklar diyor.
Ya evet, belediye meclisindeki aritmetik dolayısıyla oradaki dağılım kendileri çoğunlukta.
Ben o görüşmede
çoğunlukta
bir şey ayıpladım. Ya bir, sanıyorum bir kadın eşi belediyede çalışıyor. Biz bunlara nasıl çalışacağız?
Nasıl teslim edeceğiz? Bunlara nasıl hizmet edeceğiz?
Nasıl
diyor.
Hizmet
etmesinler, ayrılsınlar.
Bence de.
Ayrılsınlar.
Hayır, bir tane kız çocuğu düşmüştü biliyorsunuz internete. Hı. Bu kaybettiler diye ağlayan. Ya içim parçalandı ya.
Sinirlerin mi bozuldu?
Sinirlerin bozuldu. Çok böyle rahatsız ediciydi.
Ekrem İmamoğlu'nun
ve annesi gülerek çekiyor onu bile.
Ekrem İmamoğlu taraftarlarının yaydığı bir video mu? Milletin sinirlerini onlar bozuyor ya.
Evet.
Niye bozuyorlar? Milletin sinir uçlarına niye basıyorlar damarına milletin yani?
Tabii. O çocuğu ağlatan
hiç. Ne diyordu çocuk? Niye ağlıyor ki?
Kaybettiler anne. Kaybettiler anne.
Ekrem İmamoğlu kaybetti diye mi ağlıyor?
Evet, Ekrem İmamoğlu kaybetti diyor. O da dua et diyor. Dua et, geri gelecek diyor. Kazanacağız diyor AK Parti
ya,
için.
O çok 8-10 yaşlarındaki bir kız çocuğunu
herhalde bu kadar demiştir.
Bu kadar partizanlaştırmak, yani bir militan fanatik partizanın bile
yokluk meselesi bir, gibi tabii, görüyor çocukcağız onu.
Bir partizan fanatiğin, militanın bile göstermediği kadar siyasi hırs yapmış göstermek. Bunun için ağlıyor göstermek falan, bu
konuşamıyor büyük çocuk kötü. Ya. Çok büyük kötülük. Çocuğa büyük kötülük. Ama diğeri de çok sıkıntılı. Bu çalışamam ben. Nasıl çalışacağım bunları?
Nasıl hizmet edeceğim?
İşte babasının malı gibi görüyor ya. Sanki babadan miras kalmış. Ben şimdi nasıl vereceğim buna diyor.
Ama bunda tabii propaganda döneminde kullanılan dilin de çok büyük.
Propaganda dönemi değil abi. Bak bugün bu dil halen sürüyor. Bir kere
tabii, aynen
onu
sürüyor.
Hani sanki propaganda döneminde oldu ve şimdi bitti.
Gibi.
Hayır. Konuşalım. Propaganda döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçeği görmesini engelleyen, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın anketleri birden çok kez inanmıyorum göreceksiniz diye
inanmak istemedi, doğru.
İklim bugün sürüyor. Bugün de
bu arada Cumhurbaşkanı'yla Yıldırım bir araya gelmişler. Bu açıklamalar.
Bugün de seçim sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi kuşatan akıl yine aynı basın organlarında bu kez vaziyeti örtmeye, kaybı örtmeye, kaybın bilinmesini kendince engellemeye çalışıyor. Ben bugün birkaçının örneğini duyurmuştum. Şimdi onları söylemek isterim. Yani mesela Fadime Özkan. Hep bir ağız birliği yapılmış. Fadime Özkan bu seçimlerin neden aslında sıra dışı ve darbe diye algılanması gerektiğine dair birkaç madde
en
sıralamış. Biri şu. Diyor ki, çok tuhaf değil mi? 9 ay önce kendi sistemine veri girişi bile sağlayamayan, ortalığı velveye eserip 3 gün saklanan CHP örgütünde her şey ilk kez pek steril, pek sistematik, çok dakik. Üstelik İstanbul'u 25 sonra almışken neden? Bak yani. Düşünebiliyor musun? Elinde hiçbir veri yok. Bu kadar esrarengiz. Yani CHP'li...
Ama sorguluyor. Büyük oyunu arıyor. Evet,
denilecek tek bir cevap var. Sen sor diye. Yani CHP'li... Bu düzeydeki bir soru ya. Ya sen hayır. Sor diye.
Ama büyük oyunu görüyor. Niye öyle diyorsunuz?
Hiçbir gerçek... Yazıyı ben baştan sona okudum. Hiçbir gerçeklikle yüzleşmediği halde, hiçbir sorumluluğu dağıtmadığı halde yine Cumhurbaşkanlığı başarılı göstererek CHP'nin dakik olmasında kabahat arayan bir körelmiş.
Niye bu kadar düzenlisiniz siz? Mesela, sandıklara nasıl sahip çıktınız?
Mesela İbrahim Karagül, Yeni Şafak yazarı, darbe olduğunu söylüyor, seçimler iptal edilsin diyor, yeniden yapalım diyor. Peki darbe olduğuna nasıl kanaat getirmiş? Sessizce, çok ciddi bir operasyon bu, nasıl anlamış bunu? Diyor ki, sessizce, hiç gürültü çıkarmadan, kimsenin dikkatini çekmeden bir gizli seçim darbesine girilmiş. Daha doğrusu bu yapılmış.
Saman şimdi, altından suyu
gizli ki, o kadar gizli ki İbrahim Sarıgül de olup bitince fark etmiş. O kadar gizli ki Cumhurbaşkanı her yerde beka dediği halde anlaşılamamış. Süleyman Soylu her yaprağın altında terör örgütü aradığı halde bulamamış bunu. Kimse fark etmemiş. YSK fark etmemiş. Karagül'ün de nasıl oluyor son anda kendisi fark etmiş. Yetmiyor. Bugünkü başlıklarda yetmiyor. Star gazetesi alenen ilan ediyor. Sandıktaki darbeyi kim örgütledi? Yazıya bakıyorsun. Hiçbir adres belirtilmemiş. Kimin örgütlediğini anlayamıyoruz ama kim örgütlediyse darbeyi şöyle yapmışlar. Sandıkta kirli ittifak. Sandık başlarında ittifak yapan CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet müşahitlerinin darbe şöyle yapılıyormuş. Anlayın, aklınızda bulunsun. AK Partili görevlileri oyalayarak bu hileleri yaptığı...
İçeceklerine ilaç koymamışlar mı ya?
O da olabilir. Bu hileleri yaptığı...
falan.
Bazı yerlerde de AK Parti görevlilerini dışarı çıkararak oy çalma operasyonu yaptıkları öğrenildi. Bu şekilde yaklaşık 20 bin oyun gasp edildiği öğrenirken... Geçersiz oylarla birlikte yüz binlerce oyun çalındığı kaydediliyor. Şimdi bak abi, yani bunu yazmak için oy vermemiş olmak, oy verme alanına gitmemiş olmak gerekiyor. Yani AKP'lileri sandık alanının dışına çıkarınca...
Bu Zaytung olmasın ya.
Star gazetesinin gayet güzel
parodi. Zaytung'un şeyi olmaz, parodi hesabı olmasın.
Valla Zaytung'un haberini yapan. Alıp ciddiye alıp sabah Star'a koymuş olabilir ama şunu... Yani şu temel bilgiyi bilmekten yoksun olduklarını... Yani bilmek bile insanı, bir gazeteci olarak beni kahrediyor yani... Sanırsınız Adalet ve Kalkınma Partili müşahitleri odanın dışına çıkarınca orada sadece CHP'ler kalıyor. Ya arkadaş, yani orada bir sandık kurulu başkanı var zaten, o memur.
Ama onlar araştırılsın. Polis var. Onlar memur. Araştırılsın diyor, onlar üzerinden.
Şimdi bak, bunun üzerine bir başka kişi Sabah gazetesinde, Hilal Kaplan, diyor ki ne kadar oy çalınmış hesaba bakar mısınız? İki adayın yüzde aradaki fark ise 1 milyon değil, sadece 25 bin oy. Örneğin. Yaklaşık 2600 sandıktan Binali Yıldırım'a sıfır çıktı görülmüş. İstanbul'da 31 bin sandık var. Ve bunun 2600'ünden sıfır çıktığı iddia ediliyor. 2600 sandıkta ne kadar oy birikiyor biliyor musunuz? 9 bin, 910 bin. Yani düşünün, 2600 sandık, 9 bin oya tekabül eden oy var ve Binali Yıldırım bunlarda sıfır çekmiş. Ya mümkün değil, İstanbul'da sıfır, Binali Yıldırım'ın sıfır çektiği bir sandık bile gösteremezler. Bunlar yetmiyor, bir de bunlara ek olarak...
Yanlışlık yapılan vardı, sonra düzeltildi o. Sıfır gösterdi.
Şeyde de onlar, İmamoğlu'nda onlar zaten, da olmuş.
Evet, hayır, onda da. Onlar kaydırma sonucu.
Kaydırma sonucu.
Hayır, şeye girişte. Hayır. Yani sisteme girişte. Yani. Girişte
sandık tutan, o tutanak da yok o.
Sıfır tabii, görünenler
tabii, tutanak
var.
Değil, tutanak,
tutanak
değil.
Tutanak da değil o.
Şey de YSK'ya geçirecek yani. Evet.
Hiçbir sandık tutanağında AKP'nin sıfır çektiği vaki değil.
Tabii tabii.
Bir diğeri. Bu yetmiyormuş. Bir de 309 sandıkta yapılan incelemede Binali Yıldırım'a verilen 17 bin oyun da kaydırıldığı... Bunun yanı sıra 300 bin oyun da pusula katlandığı için iptal edildi. Ya zaten bu 1,5 milyon yapıyor ya bu. Ya mümkün mü ya, bu yazıları siz nasıl yazıyorsunuz? Çünkü niye? Çünkü gerçeği kendileri görmek istemedikleri gibi ya da bu gerçeği mümkün olduğunca örterek bugüne kadar işledikleri hatayı saklamaya çalışıyorlar. Mümkün değil, bu hata saklanamaz. Ya. Adalet ve Kalkınma Partisi eğer bu akla uyarsa gelmekte olan akıbeti de göremeyecek.
Valla yani, ben orasında değilim de.
En fenası ne biliyor musun? Bütün bunlar arasında en aklı selim görüşleri Abdurrahman Dilipağ'ın dile getirmiş olması. En serin kanlı o yazıyı yazmış. Hataları nesnel olarak ifade etmiş. En serin kanlı tespitleri bir Twitter trolü diye bildiğim Ömer Turan'ın yapmış olması. İnanamıyorum. Ama bunlar arasında Fatih neydi? Fatih Tezcan adlı provokatör, insanları elinden geldiğince karşı karşıya getirecek.
Bütün malzemenin hepsini klipleri... vereceğim diyor İsmail. Konuşacağım, hepsini takır, anlatacağım. Takır, ondan takır. Sonra kenara çekilir.
Tamam, bu kısmı ben söylemiyorum.
Siz takır, ne yaparsanız yapın diyor. Evet, ondan sonrasında devam.
Bu provokatörün Yüksek Seçim Kurulu seçimde önlemler alırken savcılığın derhal bu provokatörle ilgili işlem yapması, ve Türkiye'de bir karşı karşının önüne geçmesi gerekir.
İsmail, parça parça konuşursak, bütün malzemeleri bir anda hepsini harcarsan unuturuz başını sonunu, parça parça belki tamam konuşarak yaparsak daha mantıklı olabilir. Şeyde İbrahim Karagül'de bir cümle okuyacaktım. Yeni bir 15 Temmuz girişim olursa İstanbul Şehitler Köprüsü'nü tanklar mı kesecek yoksa Ekrem İmamoğlu'nun iş makineleri mi diyor. Şimdi. Ankara'da belediye iş makineleri tankların yolunu mu kesecek yoksa milletin yolunu mu? Ama işte 31 Mart müdahalesinin devamında bunlar var diyor.
Haksız mı? Şimdi gel de bu şartlarda bunu düşünerek mesela aklında böyle deli şeyler varken, sorular varken gel de şimdi İstanbul Belediyesi'nin sırf kazandı, sandıktan çıktı, İstanbulluların çoğunluğu ona oy verdi, onu istedi diye teslim et şimdi Ekrem İmamoğlu'na. Nasıl edeceksin? Sen edebilir misin?
Zor iş.
Sen edebilir misin ya?
Ya bu yazıyla ilgili belki başka arka planında konuşmamız lazım ama 15 Temmuz'dan bahsediyor. Tekrar ederse ne yapacağız diyor. 15 Temmuz'da oğlunu ve eşini kaybeden Nihal Olçok.
Erol Olçok'un eşi.
Erol Olçok'un eşi. Destekleyelim veya desteklemeyelim. Bu bir belediye seçimi ve belediye başkanlığıdır. Şimdi soruyorum, destekleyenlerin kanalizasyonu daha mı iyi olacak? Desteklemeyenlerin tıkanacak mı? Belediyenin görevlerine bakın ve tekrar yazılan düşmanca tavrı ve dili değerlendirin diyor. Ve tebrik ediyor kazandığı için de Ekrem İmamoğlu'nu. Bunun üzerine çok tepki alıyor. Bugün bilmiyorum, sen de görmüşsündür, siz de görmüşsünüzdür belki.
Niye Olçok şey de var ayrıca, bir de Yeni Şafak gazetesinin...
Rahmetli'nin
oğlu
Mustafa Cambaz'ın evet, oğlu.
O da çok.
O da
belli ki o, ama onun da öteden beri bir tepkisi vardı. Belli ki çok kırıldılar, çok incindiler. Hele hele bu örgütle adı anılan kişilere yönelik ayrımcı uygulamalardan çok sarsıldılar.
Bir de işte en son Cumhurbaşkanı'nın yanında falan diye.
Bir de yani doğru bir şey söylemişler yani.
Tebrik etmiş evet, ya evet, o kadar yani. Evet. Ve bu tebrik sonrasında gelen tepkiler üzerine de Miraç kandiliniz mübarek olsun. Miraç yükselmek demektir. Biz maddede yükselirken manada alçalıyoruz. Dün sadece bir tebrik ve mesaj paylaştım. İki gündür millet gene 15 Temmuz ve gene bizim üzerimizden polemik yaratıp nemalanıyor. Siz bizi peygamber sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz sadece kuluz. Hatta sizlerden daha aciz ve acı dolu. Eşlerin, evlatların ocakları söndü. Annelerin hayalleri, umutları çalındı. Şimdi Türkiye'ye soruyorum, kaçınız bizi alarken teselli etti, kaç kişi konforundan feragat etti diye kızgınlığını ortaya koyuyor. Acılı bir anne aynı zamanda. Ama 15 Temmuz üzerinden bu işin parsasını götürmek için çaba sarf eden adamın tavrı bu. 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden insanın tavrı bu. İnsan buna üzülüyor. Yani şu yazıyı bir gazeteci olarak nasıl yazarsınız ya? Elinize gerçekten koca bir dosya gelir. Günlerce incelersiniz, bakarsınız.
Sence acaba bir çıkar bağı var mıdır? Sarsılan bir
işte
çıkar bağı.
İşte onu konuşalım dedim yani. Mutlaka ben bundan albayraklar üzerinden bence bir şey de aynı var demek ki. Başka bir şey olamaz yani.
Vaktiyle İston'da albayrakların şeyi vardı. Kum sahası ile ilgili bir yargılama da görüldü. Dolayısıyla ben bir
ticari
yandan da,
bir kaygıyla hareket
ediyormuş. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Acaba Yeni Şafak gazetesini topluca mı alıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Yani,
şüphem var mı?
Abi olabilir mi biliyorum, bilmiyorum.
Bence alıyordur yani.
Bir bilgim
mümkün
yok.
Mümkün müdür abi?
Bilgim yok. Spektif.
Size alan var mı bu arada Karar Gazetesi'nin?
Bizi kapıdan sokmuyorlar. Ne diyorsun ya? Peki dışarıda dışarıda alan bireyler de tabii onu başka bir kese kağıdına sarıyor. Başka bir yani neyse İsmail burada söylemeyeyim. Kese kağıdı yapılmak üzere çıkan gazeteler var. Onları alıp bizimkini ona sarıyorlar.
Şöyle koltuğun altına giremez değil mi kararlar?
Size İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilan veriyor mu?
Yok hayır, demin yani bize selam vermiyor yani ilanı İsmail ya. Biz ilandan vazgeçtik, selam versinler. Bir tatlı söz yeter ya.
Neyse,
bir
yüzümüze gülsünler yeter ya. Selamı.
Bize sirke satıyor suratları yani bir tebessümleri yeter ya. Yani şey sayarız onu, hediye sayarız. Bir de peygamberin hadisi var. En güzel hediye tebessümdür. Birbirinizle hediyeleşin falan diye tavsiyesi var yani. Ona rağmen bizden korkudan... Yani iç dünyalarını biliyoruz. Oradaki birçok hani çalışanın, bürokratın vesaire ya da özelde bize ne dediklerini biliyoruz. Ama dışarıda herkesin gözü önünde ulu orta selam alıp vermeye çekinir olduğu insanlar. Yani biz cüzdanlılaştırıldık yani. Bebalı muamelesi yapıyorlar. Her neyse. Biz razıyız da şimdi çok ağır bedeller ödeyenler var memlekette. Mesela canıyla ödeyenler, en yakınlarını kaybedenler falan. Onlardan rol çalınması çok korkunç geliyor bana. Yani beni en çok kıran, kanıma dokunan, bugün şeyden gidiyoruz yani sinir bozucu, sinire dokunan şeylerden, bu benim kanıma dokunuyor. Ben arkadaş, hayatını kaybetmiş insanlardan şehitlik rolü çalındığında deliriyorum. O beni delirtiyor, yani kendimi kaybediyorum. Şimdi Bir ara şey olmuştu, Siirt'te 8 şehit verdiğimiz terörle mücadelede bir terör saldırısına 8 şehit verdiğimiz bir gün bir gazete kendi patronunun saldırıya uğradığı haberini vermişti. Patronun büyüğü de bir beyanat vererek işte canımız feda olsun demişti. Yani ya canı feda olmuş insanların tabutları orada, tamam mı? Şehitlerin tabutları ortada, o gün kalkıyor cenazeleri. Ortada hiçbir şey yok. Ayrıca terörle de alakası yok olayın. Sonra ortaya çıktı, öyle sundular. Sanki vatan millet için can feda ediliyormuş gibi bir hava verildi. Bir süs verildi, tamam mı? Yani canımız feda olsun. Neyin feda oldu? Canımız feda olsun dedikçe senin kesen cebin şişiyor.
Ama o şimdi kendisinin değilmiş o paralar.
Bu kiminse.
Şimdi, hayır, öyle diyor ya, o açıdan söylüyor.
Başka bir yere. Tabii tabii, o zaten millet için kazanıyor.
Millet için kazanıyor. Bu arada bir şey var. Halk TV'de ne var? Bir Halk TV sohbeti dönüyor.
Konuşalım onu. Ben ne oluyor? Bir şeyler söyleyebilirim ona.
Konuşalım mı? Bilmiyorum.
Halk TV problemi değil. Hayır. Halk TV'de bir şey oluyormuş
tamam,
şu an.
Evet, onu söyleyeceğim.
İmamoğlu Halk TV'deymiş. Pardon. Ha, pardon.
Peki.
Evet. Evet. Şimdi şehitten rol çalınmaz. Her şeyi yapabilirsin. Her şey olabilir. Yani olmaz da. İnsanın küçülmesinin sınırı yok yani. Alçaldıkça alçalabilirsin. Ama buraya kadar olmaz yani. Bu artık deniz seviyesinin altının altı. Yani bu olmaz. Şehitten rol çalınmaz.
Her şeyin içine bir 15 Temmuz kat.
Aynen. Senin tuzun kuru. Oturduğun yerden hakem kesiyorsun. Sen yakınlarını şehit vermiş insanlara bile şey yapacak, ders verecek, fırça çekecek konumda görüyorsun kendini. Öyle konumlandırıyorsun ve şeyin de atıp tutmanın da limiti yok. Sallıyorsun oradan babam. Şehit işte köprüye tanklar çıkarsa, İstanbul Belediyesi'ni de İmamoğlu alırsa ne olacakmış? Şimdi bu şartlarda nasıl teslim edilecekmiş İmamoğlu? Ya arkadaş,
ben bitireyim.
Tamam abi.
Ben
bitireyim. Tamam abi.
Yani eğer arkadaş kazanmak suçsa, hem de darbe suçuysa, bu seçimi niye yapıyoruz ya? Bu sandığı niye kuruyoruz, bu meridi? Yani deli böyle saçmalamaz ya. Buna deli saçması diyeceğim de, olan deli bile bu kadar zırvalamaz. Senin Muhittin'in en meczup tetikçileri bile bak akıllı başında laflar ediyorlar.
Bunlar Ömer Turan meczup, ya Ömer Turan ya.
Meczubun önde gideni tetikçiler bile aklı başında laflar
Melih
ediyorlar.
Melih Gökçek tebrik etti.
Sen ya Melih
çok
Gökçek,
serin kanlı davrandı gerçekten. Ya. Ya böyle bir
zırvacı başı zırvanın zirvesinden zirvesine koşuyor yani.
Seçimle darbeyi yan yana getiriyor. Abi, yani.
Bir mesaj okuyabilir miyim size? Miraç Kandili mesajı bu. Kim tarafından? Kasım Kutlu. Birazdan açıklayacağım kim
konuyla
olduğunu.
Konuyla bağlantılı.
Diyor ki kıymetli mesai arkadaşlarım. Şehremin olduğumuz İstanbul'a hep birlikte şevkle, tevazu ve samimiyetle hizmet etmeye yıllarca devam edeceğiz. Paralel yapının son hücrelerinin seçim operasyonu ile İstanbul halkının sandıkta verdiği kararı cebren ve hileyle değiştirmeye, İstanbul halkının demokrasi kararını manipüle etmeye çalışanlara karşı hep birlikte duracağız. Sandıkta kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz. Bizler bu ilvi hizmet yolculuğunda görevimizin başındayız. Sizlerden ricam bu büyük sorumluluğu bilinçli olarak şimdiye kadar sahip olduğumuz görev başlığıyla işinize devam etmeniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu. Bu Miraç Kandili mesajı. Miraç, darbe mi yapıyorsun Kasım Kutlu? Yani seçim olmuş, senin bulunduğun yönetim ve senin destek verdiğin Minali Yıldırım kaybetti. Bu gerçekle yüzleşeceksin. Bu gerçeğe rağmen İstanbul halkının, seçmenlerin Ekrem İmamoğlu'nu iş başına getiren kararına sen darbe diyemeyeceğin gibi, Fethullahçı şebeke operasyonu diyemeyeceğin gibi sen bu kararın altında kalırsın. Sen demokrasiyi, demokratik bir süreci bu şekilde itham edemezsin. Yarın koltuğundan alınacaksın. Yarın sen Kasım Kutlu'ya düşen ya tebrik etmektir. Belki Ekrem İmamoğlu'na çalışmaya karar verirdi. Ama artık şu saatten sonra Kasım Kutlu'nun yapacağı şey veda mektubu yazmak.
Zaten,
ondan başkasına hakkı yok.
Onu göze almış.
Zaten ama bakış bu. Ama çalışanları yeni yönetime karşı provoke ediyorlar.
Göze alsa bile ayrılmayı, zaten hani ben çalışmayacağım diye bir tercih kullansa bile, bir belediye memurunun haddini fersah aşan bir şey bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu söylemek bile fazla yani. Yani bunun üstüne yapılacak yorum
yok. Ama bunlar söylenir işte. İbrahim Karagül bunu yazarsa, Star sonuç bu manşeti atarsa.
Şimdi aslında onu konuşalım. Evet. Sonra da şu ABD sözcüsüne verilen tepkiyi özellikle konuşmak istiyorum ama şu FETÖ sandıkta darbe örgütledi zırvasını da bir konuşalım. Evet. Ya ben böyle zevzeklik ömrümde duymadım. Şimdi FETÖ neydi diye yarın aslında bunu yazdım. Şimdi FETÖ sandıkta darbe örgütlemiş olsa ne yapardı? FETÖ'nün medyası nasıl davranırdı? Ne başlıklar atardı? Bunu bir hatırlayalım, tamam mı? Aynen şöyle yapardı. FETÖ kime karşı darbe tezgahladıysa o tarafı, yani kendi mağdurlarını, hedefini, hedefindekileri darbe hazırlamakla suçlardı. Tam yapacağı bu olurdu, tamam mı? Ne yapıyorsa karşı tarafı bunu yapmakta suçlardı. Diyelim ki sahte delil ve suç uyduruyor. Kurbanlarını sahte delil ve suç uydurmaktan tutuklar, yargılar, hapse atardı. FETÖ'nün yöntemi bu. Buna Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır taktiği diyoruz buna. Tamam mı?
Evet, İsminin geçtiği en kötü yer burası.
Ya Yavuz, çok üzgünüm senin adına.
Yani gerçekten. Bir de,
çok üzgünüm senin adına ama şöyle, hırsız hırsızlığa girdiği evde ona direnen ev sahibine evde hırsız var diye ihbar ediyor. Polise bildiriyor, tamam mı? Hırsızlıkla suçluyor. Şimdi böyle bir arsızlık, böyle bir azgınlık, böyle bir yüzsüzlük, pişkinlik var. Bu korkunç bir pişkinlik. Katil cinayet işliyor, cinayeti kurbanının üstüne kalacak şekilde tasarlıyor. Yani tamam mı? Şimdi buradaki korkunç pişkinliği düşünebiliyor musun? Akıl almaz bir şey yani. Ne kuldan utanma var, ne Allah'tan korkma bunun içinde. Yani sen kumpas kuruyorsun. Kurduğun kumpasın mağdurunu kumpasçılıkla suçlayacak şekilde kurguluyorsun kumpası. Tamam mı? Komployla mücadele görüntüsü altında komplo yapıyorsun. FETÖ'nün hiçbir komplosu yoktur ki mağdurlarına, o komplonun muhataplarına komploculuk suçlaması yaparak o görüntü altında, o komplocularla mücadele ediliyor görüntüsü altında yürütülmüş olmasın. Şimdi dolayısıyla bugün FETÖ olsa, yani o Star gazetesinin korkmasına gerek yok, hiç endişe etmesin, müşteri olsun. Eğer FETÖ sandıkta bir darbe örgütlemiş olsa yapacağı şey mağdurlarını, kurbanlarını, yani hedef aldığı kesimi sandıkta darbe organize etmekle suçlamak olurdu. Tamam mı? İşte ortada böyle bir şey görüyor muyuz? Yani FETÖ mesela kime hedef alıyor? AK Parti'ye hedef alır diyelim. Şimdi Star'ın varsayımına göre AK Parti'yi sandıkta darbe örgütlemekle suçluyor mu? Böyle bir görüntü var mı? O zaman müşteri olsun. Kim yapıyorsa bu suçlamayı o da kendini gözden geçirsin. Bu çünkü
aynı yöntem
benzerliği olmasın, yani yanlış anlamaya sebebiyet verir. Bence bunlar da utanç vesikası. Bunlar güdümlü füze gibi sahiplerini takip eder. Utanç vesikası bu.
Benzer haberler, manşetler yazılır. Benzer birkaç tane hatırlıyorum. Belki siz de hatırlayacaksınız. Birisi Twitter üzerinden Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlemekle Umut Orhan.
Umut Orhan, Emre Uslu.
Manşetten yine öyle bir şey vardı.
Emre Uslu'yla beraber.
Umut Orhan kendisini zor kurtardı o işten.
Tabii.
Bir diğeri Sözcü Gazetesi'nin sahibinin babası.
Ya ölümünden hemen önce Ertuğrul Akbay.
Ertuğrul Akbay'ın 15 Temmuz'u organize edenlerle yine iletişim halinde oldu.
Kimleydi Allah aşkına? Emre Uslu'yla mı yine?
Emre Uslu.
Yok, Akşam Gazetesi. Başka birileri vardı. Bugün gazetesinin yan yönetmeniydi. Erhan'la
yani,
galiba.
Evet, o olabilir. Yani benzer şeyler, böyle büyük büyük haberler yazılıyor. Çok büyük bir bilgi elde edilmiş gibi. İşin kötüsü bunlara bir müeyyide yok.
Ya FETÖ diyor ki seçim sonuçları için FETÖ darbe yaptı, bunu saymayız. Bu sayılmaz. Ya da
yeniden
bilmem
yapmaktan başka tabii, bir ihtimal yok diyor.
Dış güçlerin müdahalesi bu. İşgal planı bunu püskürtmeliyiz. Bunu püskürtmeliyiz diyor.
Venezuela'yla ne alakası var Venezuela'yla?
İstanbul'da bir Ekrem İmamoğlu 20 bin oy az bile almış olsaydı, yani kıl payı bir oy fazlayla Binali Yıldırım galip çıksaydı bile, sonuçta İstanbul'u seçmenin yarısının oyunu almış olmayacak mıydı? Sen şimdi yarısına işgalci, dış güç, ondan sonra FETÖ falan diyorsun, darbeci diyorsun.
Daha ötesi bilmem söylüyor yani. Şimdi Binali Yıldırım YSK güvenilir bir kurumdur diyor. İbrahim Karagül ne diyor? YSK'yı bile diyor hissettirmeyecek bir biçimde.
Ama İbrahim Karagül kimsenin sezinlemediğini sezdi.
Ya, herkes bir ara 30 sandık kuruluna operasyon gözaltına alındılar diye haber çıktı. Sonra yalanlandı ya emniyet tarafından.
Sabah gazetesi verdi.
O haber yarın gerçek çıkarsa şaşırmayın bu kafayla.
Bir şey söyleyeceğim.
Yani, gerçekten de zorluya 30 tane sandık kurulunu komploculuktan, kumpasçılıktan, işte darbe örgütlemekten tutuklatabilirler yani. Yani
Kaplan da o gün Yüksek Seçim Kurulu bütün oyları tekrar sayacak demişti.
Sayın Cumhurbaşkanı.
Polisten savcıdan önce mi haber aldı? O polisin savcının yapacağı şeyi.
Şu an sayılıyor İstanbul'da bütün oylar tekrar.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınlanan görüntüsünde ifade ettiği topal ördek meselesi bence bir kabullenişe delalet. Sabah gazetesi her ne kadar hile iddialarına yer verse de bu denli agresif bir dil kullanmıyor. Bence orada iktidarın blok bir tavrı yok. Yani 2-3 gün, bir hafta sonra
Bir hafta bu tavır uzun biraz, zaman ama.
İşte evet uzar ama o kadar.
Bir hafta uzun zaman.
Yani bu şeye bilir tavır.
Sayılan sandıklarla ilgili olarak Özgür Özel az önce...
Ya Uzu abi çok ciddi bir düşüş yok oylarda.
Tabii.
20 binin altına böyle 12 bine düşse, 10 bine düşse bizim seçim akşamı olduğu gibi... Yani bir heyecanlama yaratırdı ama 20 binde çakıldı kaldı.
Özgür Özel de onu söylüyor. Belli bir miktar sayıldıktan sonra bir sonuçta örnekleme yöntemi diyor. Bir şey değişmeyince sanıyorum Maltepe'de. Maltepe'de tümü sayılıyor değil mi?
Evet. Maltepe, Maltepe'de tümü... Çatalca'da galiba Çatalca var, geldi doğru. Bana büyük şehirdekilerin tümü. Yani her yerde aynı uygulama yok.
Maltepe'de dedi.
Maltepe baştan sona.
Şu kadar sandık sayıldıktan sonra kurul tekrar toplantıya geçti. Bunu saymamızın sonuca bir etkisi olmayacak kararını alacaklar dedi birlikte. Yani hepsinde sonuna kadar sayım da olmayabilir. Zaten bir gerginlik nedeni artık. Yani bu kadar da zorlamanın, bu kadar da ayak diremenin, bu kadar da vermezlük demenin bir manası da yok.
De,
Ekrem İmamoğlu'nda bir hakkı var canım. Adam hadi şey yapın diyor.
Şey olmadı mı sanki yani ya bir İstanbul seçim, İstanbul'u vermemek adına bu kadar bin dereden su getirmek, bu kadar zorlaştırmak.
Çamura yatmak
bu kadar çamura yatmak diyelim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 17 yıldır kendisini dayandırdığı demokratik söylemlerle aslında samimi bir bağ kurmadığının da ispatı gibi bence. Maalesef demokrasi bir trenddir. İhtiyacımız olan yerde ondan ineriz şeklindeki bir zamanlar sarf edilmiş sözleri sanki bugün destekleyen argümanlar dile getiriliyor. Şunu, ben çok yani
Mustafa, şunu diyorsun galiba yani AK Parti başından beri sandığı demokrasinin merkezine koyardı.
Evet, evet.
Ve seçimle gelen seçimle gider. Sandığın üstünde, millet iradesinin üstünde bir güç yoktur derdi. Evet. Şimdi mesela belediye bürokratı millet iradesinin üstüne koyabiliyor kendini. Bunu demek istiyorsun.
Niye
ya da
yani?
Seçimle gelen sanki seçimle gitmek istemiyormuş gibi bir yanlış izlenim veriliyor. Bu AK Parti'ye haksızlık demek istiyorsun
şöyle,
anladığım
şöyle
kadarıyla.
Hem onu hem onu. Şöyle yani bir kere daha seçim tarihi ileri ortaya atılıyor. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmesin diye her türlü antidemokratik ve hukuk dışı yol yapılıyor. İttifak kuruyorsun, terörist oluyorsun. İttifak kurmuyorsun, yine terörist oluyorsun. Yani zaten sana oy verenler, yani senin aday gösterdiklerin terörist oluyor, sana oy verenler de terörist oluyor. Zaten daha başta antidemokratik ve hukuk dışı bir saldırıyla karşı karşıya kalıyorsun. Demokratik hakkını kullanırken. Oradan da çıkıyorsun. Yani bütün bu engelleri aşıp, bütün bu zorlamaları aşıp, hakkında açılan, bu süreçte açılan davaları aşıp, Mansur Yavaş'ın başına geldiği gibi, Ekrem İmamoğlu'nun karısına kadar giden engelleri aşıyorsun, seçiliyorsun. Ama bu kez de diyorlar ki FETÖ vardı. Bu kez diyorlar ki Amerika Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Bu kez diyorlar ki Venezuela. Yani kurt kuzuyu yiyecek bahane arıyor yani.
Buna bu ülkede kuzu kurdun yol fordun derlerdi. Buna eskiden bu da FETÖ mottosudur yani.
O yüzden ben
FETÖ yönteminin şiarıdır.
Siyasal İslamcılığın ben artık tutarlı bir demokrasi inancına sahip olduğuna inanmıyorum. Siyasal İslamcılık sandıktan kendisi çıkınca demokrasi olduğunu düşünüyor. Çıkmayınca darbe olduğunu düşünüyor.
Şöyle
yani
söyleyeyim
sana. Yani ben bunu bu seçime mahsus demiyorum.
Genelleme değil. Mesela siyasal İslamcı Tunus Tanah da siyasal İslam'ı terk ettik, demokratik İslam'a
şimdi
geçtik
yeni
diye deklarasyon
evet,
yaptı. Bir yıl önce.
Kuşkusuz öyle. Şimdi yeni öyle.
Dolayısıyla
ama
siyasal İslamcı genellemesi hani daha küresel
Türkiye'de
bir genelleme olduğu için.
En azından siyasal İslamcılığın
AK Parti o gömleği çıkarmıştı zaten. AK Parti'ye siyasal İslamcı deme.
Hayır. Cumhurbaşkanı gömleğini çıkardı ama
Cumhurbaşkanı siyaset tekkiye mürit aramıyoruz. Burada siyaset yapıyoruz dedi ya.
Hayır,
İslamcıların tasfiyesi tartışmasında.
Cemaat camide olur diyerek o şeyi söylemişti.
Yani AK Parti'den İslamcıların tasfiyesini isteyen AK Parti trollerinin açtığı bir tartışmada Cumhurbaşkanı'nın görüşü sorulduğunda raconu ben keserim. Tekkiye mürit aramıyoruz.
Tamam evet.
Burada siyaset yapıyoruz dedi. Dolayısıyla
doğru.
Dolayısıyla şey değil yani camiye imam, tekkiye şeyh, mürit olan
yani
aramıyoruz.
Şöyle
diyerek siyasal İslam'ı reddetmişti.
Şunu söylüyorum yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geniş bir siyasi tartışmada siyasal İslamcı bölmeye koyarım yani teorik bir tartışmada.
Eyvallah ben
bunu
bu şerhi, ben şerhi düşeyim ıslak
İslamcı
imzalı tutana. Sonra ama şerh düşmemiştim deme ileride.
Ben zaten
dönersek
İslamcı Parti demedim. Yani
tamam.
İslamcı Parti demedim. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türkiye'de siyasal İslamcılık tarihinde bir evre olarak tanımlayabilirim.
Peki.
O nedenle diyorum ki siyasal İslamcılığın maalesef demokrasiyle tutarlı, köklü ve inançlı bir bağ olduğuna olan inancımı kaybettim. Çünkü yani bana kardeşim deyin ki sen yani bana 31 Mart'ta oy ver diyorsun. Senin oy verme hakkın anayasal hak diyorsun. Oy vereceğim. Oy verdiğim partiye terör örgütü ve bana da oy verirsem terörist olacağımı hissettiriyorsun. Oy veriyorum. Oy verdikten sonra oluşan tablo örneğin senin istediğin gibi ise itiraz olmuyor, demokrasi oluyor. Benim istediğim gibi ise
sayılmaz.
Gene terörist oluyorum, gene FETÖ oluyorum. Venezuela'daki darbenin tarafı oluyorum.
Şimdi sen kurt kuzuyu yiyecek, yani ne olursa yiyecek dedin ya. Binali Yıldırım'ın bir sözü üzerine de konuşuruz diye girmiştik içeriye. O da halkı galeyana getirme işaretleri dedi.
Fatih Tezcan onu yapmadı mı?
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla halkı ya bir tehdit içinde bulunduğunu, halkı sokağa dökeriz imasında bulunduğunu söyledi.
Öyle açık şey açık. Ben duymadım, siz duydunuz mu?
Ekrem İmamoğlu'nun
bir şey demedi, ne dedi?
Ben duymadım öyle şey.
Seçim gecesinden beri yaptığı açıklamalara baktığında tam tersine bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz.
Evet. Sadece o muydu abi? Hani faturaları DHKPC'ler getirecekti? Hani onu sabahlara kadar lastikler yakılacaktı? İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Ne oldu?
Onu Ankara'da bekliyoruz bakalım. Ama da mazbatayı almadılar.
Ya alanlar var. İstanbul'da avcılar da Turan Hançer'le aldı işte. Ne oldu?
İşte belki şey yapar. Ya Çankaya Belediyesi yıllardır Ankara'da iş yapıyor. Kim gitmiş yani?
Hani ben bitirirken onu vurguluyorum. Siyasal İslamcılığın demokrasiyle bir bağı, hukuksal, felsefi bir bağı olduğuna dair inancımı kaybettim. Çünkü bu seçimde de kaybettim. 24 Haziran'da da böyleydi. O zaman da terörist olmakla suçlandı insanlar. Cumhurbaşkanlığı referandumunda da suçlandı insanlar. 4-5 seçimdir bu haldeyiz. 4-5 seçimdir. Son 5 yılda 6 seçim yaptık. 6 seçimin 6'sında da aslında muhalifler terörist oldular.
Orada yanlışlık var işte. Bahçeli'nin önerisi güzel değil mi ya? Bir tane belediye başkanı seçiyorsun.
Uğraşma hiç. Temiz iş. Hepsini bu tartışmaları da kaldı
evet,
ortada.
Evet, ben de kendime terörist demeyeyim ya. Artık yeter artık.
Yapmayalım.
Ben demeyeyim ya. Kendimi de konumlandırayım da. Ben siyasi iklime girdiğimizde, seçim satı mahalline girdiğimizde muhaliflere terörist denilen bir ülkede demokrasinin işlemeyeceğini düşünüyorum. Ve siyasal İslamcılığın sık sık bu yola başvurarak Türkiye'de demokrasinin kırık dökük birikimini bile heba ettiğine inanıyorum.
Şimdi İsmail'e katılıp onunla bir olup siyasal İslamcı diye kodladığı muhafazakar toplum kesimlerinin ya da onların
toplum kesimini suçlamıyor.
Siyasal İslamcı dediğin işte AK Parti'ye siyasal İslamcı diyorsun. Muhafazakar demokrat olarak kendini tanımlıyor ya onlar.
Hayır, hepsini genellemiyorum, öyle demiyorum. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetici elitini
peki,
söylüyorum.
Peki tamam. Yani muhafazakar mahallenin
mesela Saadet Partisi için demedim.
Muhafazakar şey yani. Mahallenin partisinin yönetici sınıfı
evet,
için
evet,
yönetici
evet,
sınıfı
evet,
için siyasal İslamcı diyerek onların demokrasiyle bağ olduğuna inancının kalmadığını
olduğunu düşünmüyorum.
Düşün, yani. Tamam, senin de ona artık inanmadığını evet. söylüyorsun. Ben de şimdi söyleyeceğim örnekle seninle bir olup onlara aynı lafı etmiş durumuna düşmek istemem ama bu kaderin bir cilvesi. Ta ilahi şaka, ilahi komedya gibi bir şey. Öyle bir durum kaçınılmaz şu an mukadder maalesef. O duruma düşüyorum. Hı. Nasıl düşüyorum? Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı. Seçim sonuçlarına saygı göstermek demokrasiye dahildir anlamına gelen ve bu sonuçlara saygı gösterilmesini beklediklerini söyleyen bir açıklama yaptı. Buna iç işlerimize karışmak haddinize değil, herkes yerini bilsin falan şeklinde tepkiler verildi. Resmi düzeyden gayri resmi düzeye kadar her aşamada. Şimdi
ne dediğini de bir söyler misin bu arada? Adamlar sanki Türkiye'de darbe yapın demişler gibi. Sadece şunu demişler. Türkiye demokrasi köklü bir demokrasi geleneği vardır. Yerel seçimlerde de bu görülmüştür. Demokrasinin gerekleri yerine getirilsin. Aha bu kadar.
Biraz şey var.
Ne var?
Şu. İstanbul'da hani bir katakulleye gelmesini sonuca, gibi bir şey var.
Sonuca saygı gösterilmesini beklemelerinin de Türk demokrasisine verdikleri öneme dahil olduğunu söyleyen bu anlama gelen şey bir cümle.
Sen Amerika'yı izledin. Washington temsilcisiydi.
Şimdi onu
Beyaz
söyleyeceğim.
Sarayı takip ettim.
Onu söyleyeceğim. Şimdi o sebeple zaten mecburen seninle bir olup ben de hani muhafazakar siyasete...
Benle bir olmak böyle batıkhaneye düşmek gibi bir yaklaşımla bunu söylüyorsun.
İsmail bir duvardan top sektirmem lazım.
Yani biraz... döveyim seni diyorsun ki.
iki dakika şey ol yani evet. Duvar gibi
tamam,
durur.
Tamam, durur ya.
Tamam, iki dakika canım, dur.
Tamam. Duvar pası yapacak adam.
Ya kendi kendime havaya at tut olmuyor yani. Minareden at in aşağıdan tut beni olmuyor
yani. Yani bari dediğine değsin yani. Bir şey söyle yani, ki tabii. Yani hareket olsun.
Şu, bekle bir arkadan ne geleceğini duy. Belki o şuna gideceksin ya evet ben de onu diyorum diyeceksin belki de. Şimdi benim hatırladığım mesela son 25 yıl İstanbul Belediyesi 25 yıldır AK Parti çizgisinde yönetiliyor. Tayyip Erdoğan almıştı 25 yıl önce İstanbul'u ilk Refah Partisi'ndeyken. Yani o zaman Tayyip Erdoğan İstanbul'u aldığında yapılan tartışmalar Türkiye'de hani irtica geliyor, diyor vesaire, aman işte İstanbul'a ittik elden gidiyor. Nümayişler bile yapıldı yani. Evet. YSK önünde miting yapıldı bilmem ne filan. Şimdi o zaman Amerikan dışişleri gene Türkiye'de demokrasi ve seçim sonuçlarına saygı çağrısı yapıyordu. Tamam mı? Sayın Erdoğan Siirt'te o şiiri okuduğunda, camiler kışla minareler süngü şiirini okuduğunda ceza aldı. Gene Amerikan dışişleri aynı tepkiyi verdi. Demokrasiye saygı, düşünce ve ifade hürriyetine saygı çağrısı yaptı. Yasaklandı siyaseten, gene buna tepki gösterdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Washington komple diğer şey üniteleri de, yani Beyaz Saray'da o da bu da, hepsi buna tepki gösterdiler. Ve demokrasiye, düşünce ve ifade hürriyetine, hak ve özgürlüklere saygı çağrısı yaptılar Türkiye'ye. Sayın Erdoğan yasaklıydı, AK Parti Genel Başkanı olarak seçimlere girdi 2002'de. Partisi birinci parti çıktı. Henüz yasağa devam ederken en üst düzeyde genel başkan sıfatıyla, seçim kazanmış genel başkan sıfatıyla siyasi yasaklı denmeden. Oval Ofis'te ağırlandı, Avrupa başkentlerinde ağırlandı. Gazeteci olarak o seyahatleri ben de izledim, dönmüştüm o zaman, Ankara'daydım. 4 ay içeride yattı, hiçbir ileri hukukum yokken ben de hak ve özgürlük mağduru diye 2 kere Washington'daydım o zaman. 4 ay Pınar, 2 kere Pınarhisar cezaevine ziyaretine gittim. 2 ayrı seferde Washington'a gidip gelip. Şimdi ve o bütün o süreçler boyunca da Washington'da Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve diğer ilgililer, bugün çok şeytanlaştırılmış olan 15 Temmuz darbesinin planlayıcısı gösterilen Henry Barkey dahil, Dışişleri Bakanı Albright'ın danışmanı, Türkiye masasına bakan adamlardan biriydi. O Henry Barkey de o zaman Tayyip Erdoğancıydı. Yani demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yanaydı ve onun hakkının çiğnendiğini söyledi, haksızlığa uğradığını savuran bir adamdı.
Yakın zamana kadar da öyleydi galiba.
Şimdi bütün bu süreçler boyunca eski Türkiye statikosu.
Mubin de öyle miydi?
Efendim?
Mubin.
O başka bir case. Karıştırmayalım.
Tam bir şey yani işte.
Ya karıştırmayalım onda, şimdi tabii. Canım yani bu konunun parçası değil o. Hayır. Şimdi.
Fatih Tezcan'a benzeyecektim, pardon.
Evet benzedim.
Öyle doğru benzetme. Doğru benzetme, aynen. Şimdi o bütün Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de demokrasiye, eski Türkiye tabir edilen eski kurulu düzeni, eski statükoyu, onun temsilcilerini, medyasını, yüksek yargısını, askeri vesayetini, siyasi iktidarını falan, sonuçlara saygı, sandığa saygı duymaya, demokrasiye, hak ve özgürlüklere saygı duymaya çağırdığında neyle suçluyorduysa, şimdi yeni Türkiye'de yeni kurulu düzenin sahipleri de, temsilcileri de aynı şeyle suçluyorlar. O zaman Amerika bunları yaparken Erdoğan'dan, AK Parti'den, Refah Partisi'nden, Milli Görüş çizgisinin hak ve hürriyetinden, siyaset yapma hakkından yana tavır koyarken eski düzenin sahipleri Amerika'yı iç işlerimize karışmakla, haddini aşmakla, burnunu sokmaması gereken işlere karışmakla filan suçluyorlardı. Bu bizim iç işlerimiz diyorlardı. O zaman AK Parti çizgisinde siyaset yapanlar da hayır kardeşim, hak ve hürriyet ne zamandan beri, demokrasi standardı ne zamandan beri iç işimiz. Biz demokratik standartlarımızı hatta geliştirmek için Avrupa Birliği'ni çıpa olarak kabul ediyoruz. Avrupa Birliği'yle üyelik perspektifimiz onun için stratejik bir perspektif. Stratejik hedef niye? Demokrasi standartlarımızı kendi insanlarımız için iyileştirmemize, yükseltmemize yardım edecek diyorlardı. Bütün Avrupa başkentlerinde, yurt dışlarında falan Türkiye'deki hak, hukuk, demokrasi standartlarındaki kötüleşmeler şikayet ediliyordu. En yüksek, üst düzey ağızlarca. Yani AK Parti iktidara geldikten sonra da.
Yıllarca Avrupa Parlamentosu'nda bu işi yaptı.
Sayın Erdoğan da iktidara geldikten sonra da, Abdullah Gül Dışişleri Bakanı, Sayın Erdoğan Başbakan olduktan sonra da yurt dışındaki platformlarda, medya röportajlarında Türkiye'de insan haklarındaki gerilemeler, kötüleşmeler, kötülükler ve demokratikleşme mücadelesi konusunda her türlü şikayetlerini yapıyorlardı. Haklılardı da. Ben yanlış yaptıklarını düşünmüyorum. Şimdi o zaman Amerika bunu yaptığında doğruydu. İç işlerimize müdahale değildi. Muhafazakar mahalleye göre söylüyorum ve onların siyasi elitlerine göre. O zaman iç işlerimize müdahale değildi. Müdahale diyen kurulu düzenin sahipleri yanlış söylüyordu. Kendi kusurlarını örtmek için ulusal egemenliği ve iç işlerini bir perdeleme olarak kullanıyorlardı da, şimdi neden o gün iç işlerimize müdahale olmayan Amerika'nın demokrasiye saygı çağrısı müdahale oluyor? Şimdi neden darbe girişimi, darbe örgütleme, hatta sandıkta dış güçlerin müdahale yaptığı darbe örgütlediği iddiasının kanıtı oluyor. Bak işte kanıt de, bak işte görmüyor musun Amerika Dışişleri Bakanlığı ne dedi diyorlar. İyi de Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı senin siyasi sınıfın ve elitlerin için, senin kazandığın seçimler için onlarca kez yaptı.
Ama biz onlarca kez yaptı. Biz buna şaşırıyor muyuz? Avrupa Birliği'nden AK Parti'nin yaptığı reformlara 2006'da, 2007'de, 2005'te gösterilen tepki, sonra müzakere sürecinin başlamasında parlamentoda herkesin ellerinde evetlerle çıkması ve alkışlanması o zaman çok takdir ediliyordu. Sonrasında Türkiye raporlarında Türkiye'ye ilişkin o devlet aygıtının farklı algılanarak onun üzerine gidilmesinden doğan eleştiriler İçişlerine müdahale olarak görünüyor. Yok farz ediyoruz onları. Ya Yavuz, yok farz ediyoruz. Amerika'yı da yok farz ediyoruz. Abi, 20, yani.
28 Şubatçılar Yeni Şafak'a bastığında, patronlarını içeri aldığında, yolsuzluk suçlamaları hem de belediye bağlantı yolsuzluk suçlamalarında bulunduklarında ve onlara kötü muamele, işkence yaptıklarında, haklarını ihlal ettiklerinde gene Brüksel, gene Washington'dan tepkiler geldi. Basın özgürlüğüne saygı çağrıları yaptılar bilmem ne falan. O zaman da mı müdahaleydi? Yani dedi, içlerimize mi karışıyorlar? Ne darbe dedi, mi örgütlüyorlar?
Ne dediği önemli değil. Ne zaman söylediği önemli. Hakikaten.
Kendine son sözüm. Kendine İsmail, İsmail'le birleşmek istemeyeceğim ve onu talihsizlik sayacağım ama İsmail'le değil, yani herhangi bir eleştiri sahibiyle, şimdi espriyi kaldırayım ortadan. Bu konu, bu böyle bir katılmak istemeyeceğim bir eleştirinin haklılığını teslim etmek durumundayım. Kendine demokrat bir durum ortaya çıktı. Yani
bence kendine Müslüman. Tam adı
kendine Müslüman. Ben kendine demokrat diyeyim, sen kendine. Bu eleştiriye katılmak, bu eleştirinin haklı çıktığını söylemek hiçbir zaman
ama
istemezdim.
Ama her alanda böyle işte.
Ama ne yazık ki ortadaki gerçek bunu doğruluyor.
Yurt dışındaki
yani
uluslararası kuruluşlarla durum böyle, Türkiye'de YSK'ya baktığın zaman tavır böyle, içeride yapılan eleştirilere baktığın zaman da benzer bir kendine demokrat durumu maalesef söz konusu diyelim. Epey uzattık.
Geç başlamıştık ama.
Geç başlamıştık, doğru. Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var. Arkadaş şunu koyar mısın hemen, bir Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını? Onu da verin de öyle bitirelim. Hatta insanlar onu şey yapıyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en düşük asgari ücreti 2200 lira olacak. Bu seçim öncesi sözü zaten. Ben İstanbulluya gülümseme getirdim diyor herhalde. Siz İstanbul'a adaydınız ve bitti. Senin söylediğini söylüyor İsmail. Bu ülkenin sinirlerini bozmak benim işim değil. Başka bir sinir bozucu bir şey söyleyeyim. Genel başkan yardımcıları bu ülkenin en şaibeli seçimi diyebiliyor. Üzülerek takip ediyorum. Bu kişi en güvenli seçimi yaşayacağız diyen kişi.
Aynı kişi miymiş?
Aynı kişi.
5 gün önce.
Kazandığınızı topluma ilk açıklayan sizlerdiniz. Biz sabırla bekledik. Evraklar tek tek inceledik. Ve işte eleştirisini devam ettiriyor. Evet. O da bir yanıt vermiş. Binali Yıldırım'a diyelim. Veda ediyoruz. Pazartesi buradayız.
Evet.
Pazartesiye kadar belki mesele çözülmüş olur.
İnşallah.
Dileyelim daha fazla sinirleri bozulmasın.
Daha uzamasın. Daha uzamasın. Sinirler bozulmasın.
O kimseye bir faydası olmayan bir durum diyelim. Ben yarın 17.30'da buradayım. Hoşça kalın. Vedayı Kıraç'la yapıyoruz.
Her gün bana zulmet. çektiklerim seni elinden. Ne istersin benim gibi garipten? Her gün bana zulmetmek suçundan, mahkemeye versem seni asarlar, asarlar, asarlar.
Söylemesi bizden sona erdi.
Tanıdığımız bir takım ekran yüzleri gelip şu teklifi sundular. Ya ben haber işinde olmak istemiyorum. Yemek programı yapmak istiyorum. Ya da lifestyle yapmak istiyorum. Ben çok fazla oldum bu işin içinde. Ama o çok fazla olduğumun içinde aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu psikoloji de var.
İnsanların değil fikirlerin tartıştığı program.
Olur mu öyle şey? 3-5 sokağa çıkacak Twitter'da infial yarattı diye milletvekillerinin en temel hakkı olan kürsü dokunulmazlığının ellerini alacaklar. Yani bu akıl kârı değil.
Bugün AK Parti iktidarının yanlışları var diye bu dün AK Parti iktidarını boğmaya çalışan bir askeri vesayet gerçeğinin yaşanmadığı, mevcut olmadığı anlamına gelmiyor ya da öyle bir tehdit.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.